Ayrım 3.
Sayfa 27. Araştırmalar, doğum öncesinde hayvan yavrularının da bir şeyler öğrenebildiğini göstermiştir. Örneğin, anne karnındaki sincaplar üzerinde yapılan çalışmalar, sincapların anne sesine alışma, tehlikeden ve istenilmeyen tattan kaçma gibi beceriler kazandıklarını ve klasik şartlanmaya cevap verebildiklerini kanıtlamıştır. Kuşlar, amfibiler, parantez içinde suda ve karada yaşayabilen hayvanlar ve hatta böcekler doğum öncesinde öğrenme göstermişlerdir. Bu çalışmalarda hayvan yavrularına doğum öncesinde tat, koku ve duyum uyarımları verilmekte, doğum sonrası tanıdık uyarıma karşı tepkileri alınmakta, doğum öncesinde bu uyarıma maruz kalmayan diğer hayvanların tepkileriyle karşılaştırılmaktadır. Böceklerde, balıklarda, amfibilerde ve insan olmayan memelilerde doğum öncesi öğrenimde tat ve koku uyarımları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak insanlarla veya kuşlarla yapılan çalışmalarda doğum öncesinde insan yavrusunun koku ve tada karşı öğrenme yeteneğinin olduğu bilinmesine rağmen ses uyarımı tercih edilmektedir. Profesör Peter Hepper hayvanlara anne karnında yapılan koku uyarımları hakkında şunları söylüyor. Sincaplarda ve tavuklarda kokuya şartlanma elde edilmiştir. Sincaplarda iki yönlü çalışmamız olmuştur. Birincisinde sadece anneye koku koklattık ve yavrunun doğum sonrasında bu kokuyu tercih edip etmediğine baktık. Bunlar sarımsak kokusu gibi yiyecek kokularıydı. Anneye yiyecek yedirildi ve bu işlem doğumdan kısa bir müddet önce bırakıldı. Yeni doğan sincap 12 gün sonra test edildi. Doğum öncesi uyarımını aldığı sarımsaklı yemekleri tercih ettiği görüldü. Ana rahmindeki yavruya uyarıcıya karşı itici etkiler göstermesini sağlayan deneyler de yaptık. Hamile hayvana içine lityum klorit enjekte edilen elma yedirildi. Anne ilaçlı elmayı yedikten sonra rahatsızlandı. Yavru doğduktan sonra ona da lityum kloritli elma yedirmeye çalıştık. Elmanın kokusu yavruya itici geldiği için yemek istemedi. Evcil tavuklar kuluçkadan önce kokuları öğrenebildiği gibi kurbağalar da anne karnındayken öğrendikleri kokuları gerek yavruyken gerek yetişkin birer kurbağa olduklarında tercih etmişlerdir. Timsah yumurtalarının kabuklarına daha timsah yavruları yumurtadan çıkmadan önce çilek esansı sürüldü. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra çilekli yiyecekleri diğerlerine göre daha çok tercih ettiler. Böcek larvaları da yumurtadayken üzerinde bulundukları bitkileri tanımakta ve bu bitkileri diğer bitkilere tercih etmektedir. Ana rahminde gelişen veya yumurtadan çıkan hayvan yavruları üzerinde yapılan tat ve koku öğretme çalışmaları olumlu sonuçlar vermektedir. Kuşlar ayrıca yumurtadan çıkmadan önce annelerinin seslerini fark edebilmektedir. Klasik psikoloji, geleneksel olarak hafızanın insanda takriben 3 yaşlarında işlemeye başladığını ileri sürmektedir. Çünkü insan bu yaştan önce başından geçen olayları hatırlayamamaktadır. Ancak son çalışmalar bunun çok basit ve yetersiz bir açıklama olduğunu göstermiştir. Konu üzerinde araştırma yapan bilim adamları, hafızanın hayatın ilk basamağı olan ana rahminde başladığını ileri sürmektedir. Ana rahmindeki bebeğin doğum öncesi eğitime verdiği cevaplar çok şaşırtıcıdır. Değişik uyarımlara verdiği tepkilerin çoğu ultrason gözlemleriyle tespit edilmiş bulunmaktadır. Gebeliğin 20. haftasında ikizlerin doğum sonrasındaki hayatlarında da devam edecekleri alışkanlıklar kazandıkları bilinmektedir. Bir vakada kız ve erkek kardeşin rahmin içinde çeneden çeneye oynadıkları görülmüştür. 1 yaşına geldiklerinde en sevdikleri oyunun halıya uzanarak karşılıklı gülüşüp gıdıklaştıkları çeneden çeneye oyunu olduğu gözlemlenmiştir. Bazı anne babalar doğum öncesi eğitimden haberdar olmadıkları halde ana rahmindeki bebekle iletişim kurmaya çalışır, onunla tepik attırma oyunu oynarlar. Anne veya baba karın bölgesine dokunur, tekmele bebek der. Bebek tekmeleyince farklı bir yere doğru hareket eder ve oyunu tekrarlar. Bebek kısa zamanda bu oyuna alışır, şaşırmadan işaret edilen yeri tekmeler. Bu basit oyun bile hafızanın ana rahminde başladığını göstermeye yetmektedir. Öğrenme, hafızanın bir işlevi olup konuşma becerisinden çok önce devreye girmekte, rahimdeki 9 aylık devreyi de içermektedir. Belki de en şaşırtıcı olay, rahimdeki hayatın aşırı derecede aktif olması ve etkileşim içermesidir. Bebek için ilk dershane ana rahmidir dersek fazla abartmış olmayız. Kuzey Carolina Üniversitesi, Greensboro, Anthony DeCasper ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çok önemli bir deneyde annelere doğum öncesinde şapkadaki kedi hikayesi okutuldu. Doğum sonrasında çocuklara şapkadaki kedinin de bulunduğu değişik müzikleri başlatan emzikler verildi. Birkaç denemeden sonra bebeklerin akıllı bir şekilde annelerinin sesiyle okunan şapkadaki kedi hikayesini başlatan emzikleri tercih ettikleri görüldü. Ayrıca kendileri rahimdeyken kendilerine dinletilen müzik pasajlarını tanımlayıp tercih ettiler ve bu kayıtları çalıştıran emzikleri emdiler. Müzikler İngiliz pembe dizisi Komşular veya Peter ve Kurt hikayesinin fon müziğinden pasajlar içermekteydi. Yakın zamanlarda yapılan bir deneyde Fransız anneler gebeliklerinin 33. ile 37. haftaları arasında her gün bir çocuk şiirini tekrarladılar. Bu zamanın bitiminde hala rahimdeyken bebekler bu şiir parçasını duymadıkları, diğer benzer şiirlere göre hatırladıklarını ve öğrendiklerini çeşitli şekillerde gösterdiler. Kalp atış sayılarında farklılık oluşması ve bunun gibi. William Selenbach, anne karnındaki çocuğun bilişsel gelişmesi üzerine bu bulguları destekleyici yeni kanıtlar bulmuştur. 1994 yılında William Selenbach kendi kızını rahimde gebeliğin 32 ila 34. haftaları arasında sistematik ve derin gözlemlere tabi tutmuştur. Yaptığı gözlemlerle o zamana kadar daha çoğu alışkanlık kazanma, şartlanmayla ilgilenen rahimdeki öğrenme süreçleri üzerine olan araştırmalara farklı bir boyut kazandırmıştır. Selenbach, hamileliğin son 3 ayında bebeğin öğrenme durumunun soyutlanma ve genellemeden çıkıp özgürlük ve ayırt etmeye geçtiğini söyler. Bu bulguları 1989 yılında Bauer'ın belirttikleriyle tıpatıp aynıdır. Bebekler ana dillerini doğum öncesinde öğrenmektedirler. Bu, gebeliğin 16. haftasında duyma özelliğinin gelişmesiyle mümkün olabilmektedir. Annenin sesi, ses dalgaları direkt olarak vücudun içinden geçtiği için rahme çok az bir bozulmayla ulaşır. Akustik spektroskopi, parmak izine benzer şekilde seslerin detaylı portrelerini çıkarmayı mümkün kılarak anne dilinin rahimde öğrenilmesinin dökümünü gözler önüne sermiştir. Gebeliğin 27. haftasında bebeğin ağlaması annesinin ses özelliklerini ve ritmini taşımaktadır. Yeni doğanların dile karşı tepkileri rahimde duyulanlara dayanır. Fransız bebekler Fransızca konuşan insanlara bakmayı tercih ederken, Rus bebekler Rusça konuşanları seyretmeyi tercih eder. Tat ve koklama çalışmalarından doğum öncesi öğrenme ve hatırlamaya dair beklenmedik bir sonuç ortaya çıkmıştır. Annenin yediklerini içeren birçok kimyasal bileşim plasentadan geçerek bebeğe ulaşır. Bir kısmı burun mukozasındaki kılcallara gider. Bebekler anne sütünün kokusunu burnuyla almadan önce dahi kendi annelerinin sütlerini bilip tercih ederler. Amniyotik sıvıyı derileriyle koklayıp annenin yediklerine yakınlık kazanırlar. Annenin yediklerinde ani ve büyük farklılıklar olduğu zaman bebek bunlara adapte olmakta zorluk çeker ve ani değişikliğe tepki gösterir. Erken başlayan ebeveynlik nedir? Bir yetişkin olarak daha önce hiç bulunmadığınız bir yere geldiğinizde bu yeni çevreye uyum sağlayıp rahata erinceye kadar belli bir seviyede kaygı ve duyumsal yüklenme yaşarsınız. Eğer gideceğiniz yabancı yerde tanıdığınız biri varsa ve sizi karşılayacaksa iş değişir. İç alarm cihazlarınız susar, rahatlık duyarsınız. Şimdi bebeğinizin içinde bulunduğu ortamı hayal edin. Oldukça karanlık ve gürültülü bir çevre. kalp atışları, nefes alışverişler, konuşmalar, etrafta dalgalanan sıvıların gelgit sesleri. Yetişkin nazarında hapishane hücresinden farksız bir mekan. Ancak bebek için hiç de öyle değildir. O bu ortamdan memnun ve mutludur. Doğumla birlikte alıştığı ve içinde mutlu yaşadığı evi yıkılır. Kendisini bütün dış darbelere ve tehlikelere karşı koruyan torba yırtılır, hayat sıvısı boşalır. Loş ve karanlık iç ortamın yerini gözleri kamaştıran ışıklı bir ortam alır. O küçük ve ılık eski yuvasına karşılık, bu yeni dünya geniş ve soğuktur. Artık annenin nefesiyle değil, kendi küçücük ciğerleriyle nefes almak zorundadır. Etraftan tuhaf ve yabancı sesler gelmektedir. Bütün bunlar daha önce hiç görmediği ve yaşamadığı yeni şeylerdir. Büyük bir heyecan ve panik içindedir. Kalbi hızla çarpmaktadır. Eski psikologlar buna doğum buhranı adını vermişlerdir. Şimdi bir de bebeğinize doğmadan önce ses uyarımı verdiğinizi düşünün. Aynı çocuğun dışarıdaki uyarımları doğmadan önce aldığını hayal edin. Ses programları dinlediğini, onunla konuşulduğunu, oynandığını, bir yandan alışılageldiği ortamın konforunu yaşarken, diğer yandan dış dünyayı anlamlı bir şekilde dinlediğini düşünün. Bu bebek haklı olarak normal bir bebekten daha fazla şey öğrenecektir. Çünkü beynine düşünmesi için daha fazla uyarım verilmiştir. Bu bebek doğduğunda dışarıdan uyarım olmayan bebeklere kıyasla daha sakindir. Çevresini saran yeni dünyada duyduğu sesler ona tanıdık gelecektir. Yabancı bir yere gittiğinizde sizi tanıdık birinin karşılaması gibi o da aşina bir ortakla karşılaşınca fazla kaygı duymayacaktır. Çoğu kültürlerde anne baba sorumluluğunun çocuk doğduktan sonra başladığı görüşü hakimdir. Bu görüşe göre rahimdeki bebek doğuncaya kadar hafızadan, öğrenme yeteneğinden, travmalardan, duygulardan ve gerçek insani tecrübelerden yoksun bir varlıktır. İşin trajik tarafı, bu bakış açısı uzun bir süre tıp çevrelerinde teşvik görmüş, dolayısıyla rahimdeki o aktif hayat ebeveyn sorumluluğunun dışına atılmıştır. Bugün doğum öncesi hayatın gerçekleri hakkında göz ardı edilemeyecek bilgilere sahibiz. Bu bilgiler ışığında ebeveynlik saatini daha erkene kurmamız gerektiğini anlıyoruz. Bebeğin doğum öncesi hayatı ebeveynliğin sorumluluk alanına girmiş bulunuyor. Yeni bulgular, ebeveynlerin daha ana karnındayken çocuklarıyla ilişkiye girebileceklerini ve karakterlerine etki yapabileceklerini göstermiştir. Chamberlain. Anne ve babalar doğum öncesi eğitimle çocuklarının sadece karakterini değil, aynı zamanda zekalarını da büyük ölçüde etkileyebilir. Doğum öncesi uyarımlar üzerine yapılan son araştırmalar, rahimde zenginleştirilmiş uyarım alan bebeklerin, doğum öncesi uyarım almayan bebeklere göre zekalarının daha çok geliştiğini göstermiştir. Ebeveynlerin seçebileceği birkaç doğum öncesi uyarım metodu vardır. Bunlar, anne karnındaki çocukla basitçe konuşmaktan, özel olarak geliştirilmiş sistemleri kullanmaya kadar uzanır. Şimdiye kadar çok başarılı olduğu kanıtlanan bir metot yoktur. Mesela çocuğunuza uyarım göndermek için hangi metodu seçtiğiniz değil, çocuğunuza düzenli olarak olumlu uyarımlar göndermenizdir. Bazı araştırmalar zil sesinin, yumuşak ve melodik seslerin, insan sesinin, özellikle anne sesinin ve titreşimlerin bebeğe hoş geldiğini göstermiştir. Doktor Cevat Babuna bebeğin sese karşı ilgisini şöyle dile getiriyor. Bebeğin hoşlandığı ve hoşlanmadığı ses türleri vardır. Genellikle melodik yani ahenkli yumuşak seslerden hoşlanır. Sert ve gürültülü sesleri sevmez. Aynı şekilde ritmik seslerden yararlanır. Hatta basit denecek bir saatin tiktakları dahi bebeğin hoşuna gider. Gebelik esnasında annenin her fırsatta çocuğuyla konuşması, onunla irtibat kurması, ona kitap okuması, müzik dinletmesi çok faydalı sonuçlar vermektedir. Okuyucular müzik derken hoparlörleri sallayan rock ve heavy metal müzikleri kastetmediğimizi anlıyorlar sanırım. Zira uyarım karmaşık ve özellikle yüksek tempolu olduğu takdirde bebeğe yarar sağlamayacağı gibi zararı bile dokunabilmektedir. Her zaman yumuşak, ritimli, yüksek sesli olmayan ve anneyi de rahatlatan uyarımların tercih edilmesinde fayda vardır. Bunlara ek olarak araştırmalar göstermiştir ki bebek bu uyarımları ve anlamlarını ancak organize bir şekilde sunulursa ilişkilendirebilir. Rastgele ve düzensiz verilen müzik bilgilerini kısa zamanda unutur veya göz ardı eder. Uyarımlar anlamlı bir örnek içinde verilirse uyarı bilgileri bebeğin beyninde daha iyi organize olur ve benzer durumlarda kolayca kullanılabilir. Çalışmalar çocuk beyninin doğum öncesinde geliştirilebileceğini göstermiştir. Bilindiği gibi insan beyni hücrelerden nöron oluşmaktadır. Bu hücreler aktif hale geldikleri zaman aralarında bağlantılar kurarlar. Beynin her uyarılışında yeni nöron bağlantıları oluşur. Daha fazla bağlantıyla daha fazla nöron entegre olur ve bu da zekayı, sosyal ve duygusal yetenekleri geliştirir. Doğum öncesinde bebeğin beyin hücreleri hayret verici bir hızda bölünür. Bebeğiniz doğduğunda 100 milyar beyin hücresine sahiptir. Bu hücreler aktif halde olmadığı için aralarında henüz nöron bağları kurulmamıştır. Bağlantılar beyin uyarı aldıkça yavaş yavaş kurulur. Sizin ona sevgi göstermeniz, konuşmanız, gülmeniz, şarkı söylemeniz bu bağlantıların kurulmasına hizmet eder. Profesör Doktor Cevat Babuna zeka gelişimi konusunda şunları söylüyor. Bebeğin ileride akıllı bir insan olup olmaması iki faktöre bağlıdır. Bunlardan biri beyin hücrelerinin gelişmesi ve çoğalması ile ilgili zeka malzemesinin çoğalmasıdır. İkincisi bu malzemelerin ilerideki yıllarda eğitimle daha iyi kullanılır şekle sokulmasıdır. Zeka malzemesinin gelişmesi için ilk adımlar gebelik esnasında atılmaktadır. Gebelik müddetince ana rahmindeki bebekle diyalog kurulmalı, bolca uyarım alması sağlanmalı, böylece beyin hücrelerinin çoğalmasına çalışılmalıdır. Aslında insanlar doğuşta kullanabileceklerinden daha büyük bir kapasiteyle doğarlar. Genetik bir sakatlığı olmamak şartıyla kimse yeterli zekaya sahip olmadığından yakınamaz. Doktor Babuna beynin gelişimi konusunda şunları eklemektedir. Gebeliğin ortalarına doğru bebeğin beyin hücreleri gelişebilmek için uyarı almak zorundadır. Biz biliyoruz ki insan organizmasının tüm hücreleri gelişebilmek için uyarıya muhtaçtırlar. Ama bunun en büyük örneği beyin hücresinde görülür. Beyin hücreleri ilk zamanlar dışarıdan uyarı alamadıkları için birbirlerine mesaj göndererek ihtiyaç duydukları uyarımları temin etmeye çalışırlar. Rahimdeki bebek 4,5 ila 5 aya ulaştığında annenin sesini iç titreşimlerle alır. Daha ileri safhalarda ise anne sesine ilave olarak dışarıdan gelen sesleri, babanın sesini, ortamdaki sesleri de almaya başlar. Bütün bu sesler bir bebeğin beynini oluştururken diğer yandan hayatın ileri yıllarında gerekli bazı kabiliyetlerin temelini hazırlarlar. Bu sebepten bebeğin zeka malzemesini geliştirmek ve onu akıllı bir insan durumuna getirebilmek için eğitimin daha doğmadan başladığını anlamak mümkündür. Araştırmalar da Dr. Babuna'nın söylediklerini desteklemektedir. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi Hemşirelik Okulu, Anne Çocuk Sağlığı Profesörü Susan Luddington, Ho, Daha Zeki Bir Çocuğa Nasıl Sahip Olunur adlı kitabında anne karnındaki çocuklara verilen eğitimin önemine değinir. Son 3 ayda annelerinin dil uyarımı vermesinin çocuğun beyin hacminin ve aynı zamanda zekasının belirlenmesi için ne kadar önemli olduğunu vurgular. Susan Luddington Ho'nun açıklamaları oldukça dikkat çekicidir. Doğum öncesinde çocuğun ilk nöron bağlantılarının gebeliğin 70. gününden itibaren kurulduğu belgelenmiştir. Araştırmacılar doğum öncesi ve sonrası çocuğun beyin gelişimi için anne karnında bebeğin duyumlar almasının bu bağlantıları etkilediği üzerinde durur. Gerçekten de bu bağlantıların yokluğu özellikle hamileliğin 8. ayında beyin hücrelerinin ölümüne yol açabilir. Yapılan son çalışmalar hamileliğin son yarısında çocuğa yapılan uyarımların beyin hücrelerinin ölümünde önleyici rol oynayabileceğini göstermektedir. Kaliforniya Üniversitesi Nöroanatomi Profesörü Marion Diamond şunları söyler. Nöronların %50'si ile %75'i doğum öncesinde kaybediliyor ve bu kayıp azalan oranlarla hayatın ilk devresinde devam ediyor. Oxford Üniversitesi Profesörü Colin Blackmore da Omni Magazin'de şu beyanda bulunmuştur. Gebeliğin 8. ayında çocuğun beyni yetişkin beyninin takriben 2 ya da 3 katıdır. Doğumdan hemen önce gereksiz beyin hücreleri büyük oranda ölür. Bu işlem çocukluk boyunca devam eder ve bir müddet sonra sona erer. Beyin gelişimi gebeliğin başlamasından hemen sonra başlar ve doğum öncesi devre boyunca devam eder. Gelişimin aslı beyin hücrelerinin yani nöronların üretimidir. Bu zaman zarfında beyin ihtiyacından çok daha fazla nöron üretir. Doğumda ihtiyaç fazlası hücrelerin atılmış olduğunu görürüz. Chun 1987. Doktor Marion Diamond'ın yukarıda belirttiği gibi nöronların %50'si ile %75'i doğum esnasında kaybedilir. Doğum öncesi ve sonrası toplam kayıp ise %75 ile %90 arasındadır. Nöron kaybının en aza indirilmesi gerektiğini savunan Cevat Babuna, beyinde hücre gelişmesinin doğum sonrası da gerçekleştiğini söylüyor. Doğumdan sonra da çocukla devamlı meşgul olmak gerekir. Onunla karşılıklı konuşmak, oyuncaklar göstermek, ellerini tutmak gibi olaylar beynin gelişmesini sağlar. Bu sebepten benim çocuğum çok uslu, sütünü verip bıraksam da hiç sesini çıkarmaz düşüncesi faydalı değildir. Çocuk uyanık bulunduğu süre içerisinde onunla meşgul olmak beyin hücrelerinin gelişmesini sağlar. İnsan beyninin gelişmesi işlemi 3 yılda en önemli safhasını tamamlar. Çocuk 3 yaşına geldiğinde beyin bir bilanço yapar. Uyarılmayan hücreleri ölür ve kaybolur. Beyin hücresi kendini yenileyemez. Kaybolan hücrenin yerine bir başkasının gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 3 yaş sonunda insanın zeka malzemesi %90 gibi büyük bir nispette tayin edilmiş olur. Geriye kalan %10'luk bölümde 10 yaşına kadar tamamlanır. 16 yaşına gelen bir insanın mevcut beyin kapasitesi artık hayatının sonuna kadar kullanacağı kapasitedir. Eğitim ancak bu mevcut malzemenin daha iyi kullanılmasını sağlayabilir ama beyin hücreleri sayısını çoğaltamaz. Eğer bebeğin beyin hücrelerinin durumunu bir çizelgeyle gösterecek olursak karşımıza aşağıdaki tablo çıkar.